Nitekim onların bu surette davranışları sebebiyledir ki, Molla Fenari, cemaate devam etmemesi sebebiyle Yıldırım Bayezid'in şehadetini kabul etmeme cesaretini rahatlıkla göstermiş ve sebebini hayretle soran sultana da açık bir şekilde cevabını vermişti.
Sultanım, sizi cemaatte göremiyorum. Halbuki sizler bu milletin rehberleri olarak ilk safta yer almalısınız. Yani sizin ameli salih sahibi olmanız gerekir. Şayet cemaate iştirak etmezseniz, halka kötü örnek olursunuz ki bu da şahitliğinizin kabulüne engeldir.
Bu hadise üzerine, diğer bir rivayete göre de Nibolu muvaffakiyetinin bir şükranesi olarak Yıldırım Bayezid, Bursa'daki meşhur Ulu Cami'yi yaptırdı ve 5 vakit cemaate devam eyledi.
Padişah, bu cami-i şerifin açılışında başta Emir Buhari, yani Emir Sultan olmak üzere bütün meşayih ve ulemayı davet etmişti. Bir cuma sabahıydı. Herkes yapılacak merasim için toplanmıştı. Bir müddet sonra Sultan Yıldırım Bayezid teşrif etti ve damadı olan Emir Buhari Hazretlerine dedi ki,
"Ey Emir! Buyur cami-i şerifin kapılarını sen açıp namazı da sen kıldır. Bu şeref ümmetin büyüğü olarak sana aittir."
Ancak Emir Buhari büyük bir tevazu ile itiraz etti.
"Hayır sultanım, benden çok daha büyük kimseler var. Bu şerefi Şeyh Ebu Hamidüddin-i Aksarayi'ye vermelisiniz."
O vakte kadar bu isimde bir şahsı duymamış bulunan Bayezid Han sordu.
"Bu zat da kim ola ki?"
Emir Buhari cevap verdi.
"Sultanım, belki duymuşsunuzdur. Somuncu Baba namı ile maruf bir ekmekçidir. Ulu Cami işçilerine de bol bol ekmek infak eylemiştir. İşte o kişi Evliyaullah'ın büyüklerinden Ebu Hamidüddin-i Aksarayi'dir."
Bunun üzerine sultan teklifi tasdik etti. Emir Buhari de ayağa kalkarak cemaate Somuncu Baba'yı tanıttı ve onu minbere davet eyledi. Somuncu Baba mahcup bir şekilde, "Emirim, ne ettin, bizi ifşa ettin," diyerek son derece mahviyet içerisinde minbere yürüdü.
O gün minberde Somuncu Baba, Fatiha'nın 7 ayrı işari tefsirini yaptı. Ancak sırrının zarureten ifşası dolayısıyla, daha sonra talebesi Hacı Bayram-ı Veli'yi de yanına alarak Bursa'yı terk etti.
İşte Osmanlı mülkü, böyle kadri yüksek Allah dostlarıyla teminat altındaydı. Öyle ki geleceğin sultanları olarak yetiştirilen şehzadeler de her kesimden liyakatli böyle kimseler tarafından yetiştirilir, bilhassa manevi terbiyeleri veli bir üstada tevdi edilirdi. Daha sonra Fatih'in yetiştirilmesinde de aynen tahakkuk edecek olan şu hadise câlibi dikkattir.
Yıldırım Bayezid Han'ın oğullarından Şehzade Süleyman, derslerine karşı alakasızlığı sebebiyle hocası tarafından hafifçe cezalandırılmıştı. Şehzade buna hiddetlenerek doğruca saraya gitti ve durumu babasına şikayetle anlattı. Yıldırım Han da derhal Hoca Efendi'yi çağırıp sordu.
"Süleyman'ı niçin cezalandırdın ah hocam?"
Hoca Efendi gayet sakin ve vakur bir şekilde şu tarihi cevabı verdi.
"Padişahım, şehzadeniz yarın bu devletin idaresine talip olacaktır. Ümmet ona emanet edilecektir.
onun cahil kalması milletine zarar verir. Evet, o şimdi bir şehzadedir. Ancak henüz ilim ve hal erbabı olamamıştır. Dolayısıyla ben onu yetiştirmeye memur ve icap ettiği şekilde de kendisini terbiyeye mecburum. Yıldırım Bayezid hürmetle gözlerini yere çevirdi ve saygıyla sözüne devam etti.
Haklısınız hocam. Siz gerekirse beni de cezalandırırsınız. Sizin gibi hoca efendiler başımızda olduğu müddetçe biz cihana hükmederiz.
İnce ruhlu padişahın cevabındaki bu nazik nükteyi kavrayan hoca, ertesi gün derse gelip de kendisine oğlunu niçin cezalandırdığını sormak isteyen Yıldırım Han'a mahsustan iltifat etmedi. Böylece hocasının manevi rütbesini babasının üzerinde gören şehzade de hatasını anladı ve o günden sonra derslerine son derece gayret gösteren bir talebe oldu.
Her Müslüman fatih için ideal olan İstanbul'u fethetme gayesi, Yıldırım Han'ın da en büyük arzusuydu. Bu yolda takdire şayan gayretleri oldu.
4 kez İstanbul'u kuşattı. 4. kez yaptığı kuşatmada Bizans, olgun bir meyve gibi ellerine düşmek üzereydi. Zira Fatih'in fethettiği şartlardan daha uygun şartlara sahip bulunan Yıldırım, bunu değerlendirmiş ve fete iyice yaklaşmıştı. Fetih çok kolay bir şekilde gerçekleşecekti.
Ancak o sırada Anadolu'yu kasıp kavurmaya başlayan Timur gailesi, bu büyük ve kutsi teşebbüsü akim bıraktı. Zira Timur, Osmanlı ile arasındaki bir iki anlaşmazlığı bahane ederek aslında kuru bir cihangirlik adına Anadolu'ya girmişti. İslam'ı yüceltmek yolunda ilerleyerek muhteşem bir mevkiye yerleşmiş bulunan Osmanlı'yı yenmek suretiyle kendi şöhret ve azametini arttırmak niyetindeydi. Öyle ki bu nefsani maksat uğruna kazandığı zaferden sonra aklen malul bulunan Fransa kralına yazdığı bir mektupta Osmanlı'yı ortak düşman ilan etmesi gayet düşündürücüdür.
Vaki olan hadiseler tahlil edildiğinde, ilk bakışta her iki sultan da karşılıklı tahriklere kapılmış görünmekteyse de, Timur'un yaptıkları, onun tarih önünde ne kadar büyük bir hata işlediğini göstermektedir. Osmanlı üzerine yaptığı seferde Timur, etrafında bulunan kıymetli ulema ve ümeranın sözlerini ve ikazlarını duymaz bir haldeydi. Zira onların reyi, ekseriyetle Müslümanlar arasında ehli küfürle yaptığı gazalar sebebiyle büyük muhabbet kazanmış olan, Osmanlı ile harp etmenin yanlış olduğu yolundaydı.
Timur, o zamanın tankları olan fillerle Sivas Kalesi'ni muhasara ettiğinde, kalede bulunan Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Ertuğrul, şehir eşrafını topladı ve onlara şöyle dedi.
Benim vazifem, sizleri muhafaza etmek yolunda gayret sarf etmektir. Timur'un kuvvetleri kıyas edilemeyecek derecede bizden çok olabilir. Bu bir kaderi ilahidir. Bana düşen, onun saldırısını yiğitçe göğüsleyip sizleri ve kaleyi şanımıza yaraşır bir şekilde müdafaa etmektir. Biliniz ki Timur, bizim cesetlerimizi çiğnemeden asla bu şehre giremez.
Bu sözlerinin ardından Şehzade Ertuğrul, dediği gibi hareket etti ve bir avuç yiğidiyle koca Timur ordusuna karşı inanılmaz bir mukavemet gösterdi. Kahramanca vuruştu. Ancak sel gibi akan bir ordunun önünde, cengaverleriyle birlikte nihayet şehadet şerbetini nuş eyledi.
Şehzadeyi bertaraf eden Timur, kaledekilere teslim olurlarsa kimsenin kanını dökmeyeceğine dair haber yolladı. Fakat bu söze güvenerek teslim olan bütün kale müdafilerini hunharca öldürdü.
Durumu haber alan Yıldırım Bayezid, hem bir kalenin düşmesi hem de birçok yiğitle birlikte evladını kaybetmenin acıları içerisinde derin bir mateme büründü. O sırada Uludağ sırtlarındaydı. İleride hiçbir şeyden haberi olmayan bir çoban, kavalıyla içli içli havalar çalmaktaydı. Koca Sultan bir müddet kavalı dinledikten sonra çobana derin bir teessür içinde şöyle sesleniyordu.
Çal çoban çal, keyif de senin, rahatlık da senin. Ne derdin var ki? Sivas gibi kalen mi gitti? Ertuğrul gibi yiğit evladın mı öldü? Çal çoban çal.
Yıldırım Bayezid'in başına gelen en talihsiz hadise hiç şüphesiz ki muhteris bir hükümdar olan Timur'la yaptığı Ankara Muharebesi'dir. Bu muharebe Osmanlı'nın hazin mağlubiyetiyle neticelenmiş ve acı bir fetret döneminin başlangıcı olmuştur. Kuru bir inatlaşmanın neticesi bütün Anadolu tekrar eski karışıklığa düşmüş ve batıda yapılan İslam fütuhatı bir müddet içinde olsa durmuştur. Bu itibarla Timur, her ne kadar şahsi hayatında dindar bir hükümdar olsa da, bu inatlaşmanın sonunda yaptığı işler hiç de bir Müslümanın inanış ve hissiyatıyla bağdaşır bir iş değildir. Zira Sivas'ta insanları dehşetli bir şekilde öldürmesi ve benzeri davranışları hiçbir mazeretle telif edilemez.
Diğer taraftan Timur gailesi, Osmanlı'nın batıdaki fütuhatını en az 50 yıl geriye atan bir felakettir. Takdir edilir ki, bir aile reisinde benlik olsa, bu menfi hususiyet sadece aile fertlerine zarar verir. Ancak bir devletin başında bulunan kimselerde en ufak bir benlik bulunduğu zaman, bu da büyük bir millet kitlesinin zarar görmesine ve toplum facialarına sebep olmaktadır.
Bu itibarla Timur ve Yıldırım karşılaştırıldığında Yıldırım'ın ondan çok çok üstün bir sultan olduğu aşikardır. Zira Timur'un devleti Ankara zaferine rağmen 10 sene içinde dağılıp gitmiştir. Yani Timur, Osmanlı'dan daha yüksek bir medeniyeti temsil etmediği için işgal ettiği yerlerden sadece sel suyu gibi gelip geçmiştir. Kalıcı olamamış, kendisinden sonra devleti dağılmıştır. Yerine kalan İlhanlılar da varlıklarını çok uzun sürdürememişlerdir. Buna mukabil Yıldırım'ın ardından bıraktığı devletse 10 sene içinde derlenip toparlanmış ve yeniden dipdiri bir fetih devleti haline gelmiştir.
Bunun sebebi de Osmanlı'nın edebali silsilesi tarafından atılan manevi temellerindeki sağlamlıktır. Nitekim edebali silsilesinin mübarek elleriyle yoğrulan Osmanlı'nın en büyük hususiyeti, ben baş olacağım davası gütmemiş ve bu uğurda Müslüman kanı dökmemiş olmasıdır. Bu husus çok mühimdir. Anadolu'daki diğer beyliklerse, Selçuklu'nun yerini ben alacağım, Anadolu Birliği'nin başı ben olacağım diye birbirleriyle sürekli harp etmişlerdir. Oysa Osmanlı, ehli küfürle harbi tercih etmiş, hizmetlerini nefsine değil, dini mübine tahsis kılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı'nın süratli bir şekilde yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri budur.
O dönem meşhur şair ve tarihçilerinden Ahmedi, Tevarih-i Mülüki Ali Osman adlı eserinde şöyle der:
Yıldırım Han, babası ve dedesi gibi adil ve kamil bir padişahtı. İlim ehlini sever, onlara izzet ve ikram eylerdi. Abid ve zahid kimseleri ziyade hoş tutardı. Kendi zühdü de aşikardı. Gece gündüz taat ile meşgul idi. Eline içki kadehi bile almamış. Hatta çenk ve ney dahi dinlememiştir. O, Ömer radıyallahu anh adaletinde bir Şah-ı Osmani'dir.
Velhasıl son sözümüz şudur ki, Yıldırım Bayezid Han, aleyhinde çıkarılan haksız söylentilerin ve iftiraların aksine, gaziler ve mücahitler sultanı olarak esarette teslim-i ruh eylemekle şehadet rütbesine nail olmuş büyük bir serdardır. Rahmetullahi aleyh.
Mail oldum bahçesinde hurmaya, mail oldum bahçesinde hurmaya, takatim kalmadı.
Osmanlıların titizlikle riayet ettiği mübarek topraklara sürre alayı gönderme ananesi ilk olarak Yıldırım Bayezid Han devrinde başlamıştır.
Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye'den Hace Bahaüddin Nakşibend Kuddise Sirru, Hace Alaüddin Attar Kuddise Sirru, Allame Saadettin Teptezani ve Hafız-ı Şirazi Yıldırım Han devrinde vefat eden büyük zatlardır.
Ya Rab, senin yolunda hizmeti kendilerine tac etmiş o müstesna insanların manevi dünyalarından cümlemize bir nasip ihsan eyle. Amin.